Merhaba değerli, sanat mı yoksa içerik mi ikileminde kalanlar ve bu kadar şey neden birbirine benziyor diye düşünenler. Trenden Bildiriyorum podcast'inin 83. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümü normalde trende kaydetmiştim ancak bir teknik aksaklık yaşanmış, o yüzden tekrardan çekmem gerekti. Evimde Ankara'da sakin sakin keyfim yerinde dinlenirken yine sizlerin karşısına çıktım, podcast'imi kaydediyorum. Görevimi yerine getiriyorum, eksiksiz bir şekilde yolculuğumuz devam ediyor. Bu bölümde dijital çağın en can alıcı konularından birine odaklanıyorum. Daha önce 63. ve 71. bölümde de yazılarıyla zihnimizi açan sevgili Johan Westenberg'ün kaleminden çıkmış bir yazı bu yazı. Ve bu sefer Westenberg, "Art is dead, long live engagement" diyor. Yani sanat öldü, yaşasın etkileşim başlıklı yazısıyla bizlerle birlikte. Yazıda popüler kültürün aslında insanlar için üretilmesi beklenirken neden aslında makineler için üretildiğini sorgulamış. Her zamanki gibi yazının linkini bölüm açıklamasında bulabilirsiniz ve diğer yazılarını da Westenberg'ün buradan inceleyebilirsiniz diyeyim ve bölümümüze yavaştan başlayalım. Sanatın algoritmalara teslim olduğu bu yeni dünyayı anlamaya, insanlığımızı da nasıl koruyacağımızı keşfetmeye doğru yola çıkalım. Johan Westenberg 2010'lu yıllardan itibaren popüler kültürün müzik, sinema, sosyal medya içerikleri gibi şeylerin insan beğenisinden ziyade algoritmaların dağıtım mantığına göre şekillenmeye başladığını savunuyor. Yazar bir içeriğin başarısının editörler veya yapımcılar gibi insan bekçileri, yani aslında yazıda bobble gatekeepers diyor, biz de kapı bekçileri diyelim buna, onlar tarafından değil platformların algoritmaları tarafından belirlendiğini belirtiyor. Bu durum dağıtımı optimize edilmiş ancak insanı derinden etkileme ve tatmin etme yeteneğinden de yoksun içeriklerin yükselişine yol açıyor diyor Westenberg. Bu yazı benim de sosyal medyada, pazarlamada ve marka iletişimde yıllardır gözlemlediğim aslında bir durumu net bir şekilde özetliyor. Artık ne yapmalıyım ki en çok insana ulaşayım sorusu, ne yapmalıyım ki bir insanı derinden etkileyeyim sorusunun önüne geçiyor. Yani insanlardan bir şekilde etkileşimi almak şu an popüler ve uzun yıllardır da maalesef bu şekilde ilerleniyor içerik üretiminde ve benzeri şeylerde, bunlara dikkat ediliyor. Bu durum bence hem yaratıcıları hem de tüketicileri yoruyor bir yandan da. Sanatın bir amaç olmaktan çıkıp etkileşim, yani bu aslında engagement dediğimiz şey için bir araç haline gelmesi sadece bir endüstri sorunu değil aslında. Aynı zamanda kültürel de bir kriz ve biz de bunun çok farkında değiliz. Bu daha da büyük bir problem. İşte yazının güzel yanı bunun üzerine en azından bir görüş belirtmiş olması Westenberg'ün. Çok derinlikli bir yazımı tartışılabilir ama gayet güzel bir noktaya da parmak basmış. Yazı bizi kapı bekçilerinden algoritmalara diye bir başlıkla karşılıyor. Yani bu gatekeepers'larla karşılıyor. Yazar 20. yüzyıl boyunca kültürel üretimin editörler, yapımcılar ve eleştirmenler gibi insan kapı bekçileri tarafından yönlendirildiğini belirtiyor. Yani insan kapı bekçisi de değil aslında, insanlar tarafından diyelim kabaca. Bu kişilerin kusurlu ve önyargılı olsalar da kendi zevk ve yargıları olan insanlar olduğunu da vurguluyor. Ancak 2000'lerin sonlarından itibaren YouTube öneri paneli, Spotify çalma listeleri, Facebook'un haber kaynağı gibi algoritmik sistemlerin insanlardan daha etkili hale geldiğini ve neyin popüler olacağını belirlemeye başladığını anlatıyor. Yazar bu bahsettiği değişimin aslında bir yandan neyin güçleneceğini, öne çıkacağına dair bir seçim yaptığını, hem de en baştan aslında neyin üretileceğine dair de bir teşvik oluşturduğunu, bunu şekillendirdiğini belirtiyor. Bu geçiş, yani aslında bu değişim birçok noktada olduğu gibi aslında belki de en önemli ve en öncelikli noktada pazarlama dünyasında yaşandı. Eskiden bir reklamın yayınlanması için bir reklam ajansının yaratıcı ekibine, bir medya planlama ajansının uzmanlarını ikna etmeniz gerekirdi. Bir reklam fikri için ya da bir reklam stratejisi için bir sürü noktadan bir görüş alıp bir mutabakat sağlanması gerekirdi. İnsanların duygusal zekası ve sezgisi bu süreçte önemli de bir rol oynardı aslında, ama şimdi algoritmalar var. Bir içeriğin ne kadar etkileşim alacağını, hangi kitleye ulaşacağını o algoritmalar belirliyor. Bu durum bizim işimiz olan hikaye anlatıcılığını da değiştiriyor. Artık sadece insanlara değil, makinelere de hitap etmek zorunda kalıyoruz. Tabii bu da içeriğin yapısında, süresinde, ifade ediliş şeklinde, belki de birçok şeyde de ciddi bir sıkıntı oluşturuyor. Yani aslında şu anda belki de bu podcast'i bir şekilde 2x'te, 2x'te ise bile 1.25, 1.50 gibi bir hızla dinliyorsunuz. Yani böyle bir alışkanlık doğmaya başladı. Çünkü insanlar zamanları dar, çok fazla içeriğe muhatap durumdalar ve bunları tüketebilmek için zamanı daha verimli kullanabilmeleri gerekiyor ve o yüzden de derinlikli şeyleri tüketmeye pek de istekli değiller. Bu da yine aslında algoritmaların hayatımıza etkisinin bir çıktısı olarak karşımıza geliyor diyebiliriz. Neyse, bunları biraz daha konuşacağız. Gelin yazıya devam edelim. Yazı akış için tasarlanan kültür diye devam ediyor. Westenberg 2015 yılında geldiğinde sanatçılara atlamayı önlemek için 10 saniyede kancaya gelmeleri diye bir ifadenin söylendiğini ve 3 dakikalık pop şarkılarının yerini 2 dakikalık akış dostu parçalara bıraktığını söylüyor. Netflix'in otomatik oynatma özelliğinin sürekli bir sonraki bölümü izlemeye teşvik eden ve duygusal kancalarla dolu dizileri ödüllendirdiğini anlatıyor. Yazar mimlerin bile platformun evrimsel baskılarıyla, Twitter'ın paylaşım mekanikleri, TikTok'un görsel ritimleri gibi şeylerle geliştiğini ve makinenin belirli uzunlukları, ritimleri ve desenleri tercih ettiğini ifade ediyor. Bu durumun dağıtımı optimize edilmiş ve insanı tatmin etmek için optimize edilmiş içerikler arasında giderek büyüyen bir boşluk oluşturduğunu söylüyor. Baktığınızda aslında işte bu durum, yani beni en çok belki de düşündüren kısım diyebilirim. Sanatın bir amacının, bir ruhunun, bir hikayesinin olması gerekiyor. Ya da en azından böyle bir beklentimiz var. Belki de sanat komple değişti bu süreç içerisinde. Bu iyi mi kötü mü onu bilmiyorum. Ama eskisi gibi olmadığı kesin. Şarkılarda vesaire, işte bu videosal içeriklerde ya da hatta podcastlerde bile, sohbetlerde bile bu 10 saniye kancası, 6 saniye, 5 saniye kancaları, bu tarz şeyler ciddi manada bizi sıkıntılı noktalara doğru götürüyor belki de. Çünkü o kancayı bir şekilde araya sıkıştırmak, bulmak, insanlar o kancayla bir şekilde yakalamaya çalışmanın getirdiği baskı ruhu ve hikayeyi de öldürüyor diyebiliriz. Daha da önemlisi, işin matematiğe artık oluşmaya başladı. Matematiğin oluşmaya başlaması demek her şeyin formülize edilmesi. Formülize edilmesi demek de her şeyin aslında tek tipleşmesi demek. Bir ressamın tuvalini bitirmek için saatler harcaması gibi, bir müzisyenin de bir şarkının melodisini, sözlerini ve ritmini bulmak için ciddi manada aslında efor sarf etmesi gerekiyor. Ama algoritmalar bu sanatsal süreçlere zaman tanımıyor. Onlar sadece hızlı tüketilebilen ve paylaşılabilir içerikler istiyorlar. Bu sadece bir sanat sorunu değil, aynı zamanda da dikkat ekonomisinin bir sonucu diyebiliriz. Ha evet, tamam, eskideki şarkılar çok mu dört dörtlüktü, her şey mükemmel miydi? Yani 90'lar aslında pop listelerine baktığımızda bazıları gayet güzel, tamam, keyifli görünürken bazılarında yani Allah affetsin derler ya, öyle bir durumda olduğu kesin. Ama problemli olan nokta, bunlar bir şekilde biraz bir türden biraz bir türden vardı. Şimdi ise her şey matematik ve formüllerle gidiyor ve tatsız. Neyse, evet, yazıya devam edelim biz canımızı daha fazla sıkmadan. Geri bildirim döngüsü demiş. Yazar içerik üreticilerinin platformların kurallarına adapte olduğunu ve sistemin de bu adaptasyonlardan öğrenerek kendi kurallarını daha da güçlendirdiğini belirtiyor. Bu geri bildirim döngüsünün kültürel homojenleşmeye yol açtığını ve pop şarkılarının, Netflix dizilerinin veya YouTube videolarının benzer hale geldiğini söylüyor. Yazar yaratıcılığın tamamen yok olmadığını, ancak makinenin ödüllendirdiği dar kanallara yönlendirildiğini, bu nedenle birçok içeriğin sığ hissettirdiğini belirtiyor. Çünkü bu sığ hissettiren içerikler insanlar için değil, başka bir şey için yapılmış. Yani bu algoritma, formül için üretilmiş olan şeyler. Ve evet, popülerler ve evet çok göz önündeler. Çok ciddi dikkat çekiyor, doğru, ama sana, bana, ruhumuza ya da kendi değerlerimize ne kadar dokunuyor? Yani tek tipleşmiş durumdalar diyebiliriz. Yaratıcılığın makinenin ödüllendirdiği dar kanallara yönlendirilmesi konusu ise başka bir konu aslında. Yani başka bir sıkıntı. Bir marka için viral olacak bir içerik mi üretmeliyiz, yoksa markanın değerlerini, hikayesini anlatan, daha derin bir bağ kuran bir içerik mi üretmeliyiz? Maalesef son zamanlarda çoğu zaman ilk seçenek daha cazip gelebiliyor. Ticari anlamda da daha mantıklı, teknik anlamda da daha mantıklı ama bizim gibi böyle biraz işine romantizmle bağlı diyebileceğimiz kişiler için evet birazcık üzücü diyebiliriz ama unutmamalıyız ki o viral anlar geçici. Asıl önemli olan markanın insanlarla kurduğu kalıcı ve samimi ilişki, samimi bağlar. Ha evet, herkesin buna ihtiyacı yok. Her işletmenin, her markanın, her kuruluşun buna ihtiyacı yok. Ama bir yandan da bunun göz ardı edilmemesi de çok önemli bir nokta. Yazı biraz isyanlarda ve diyor ki direniş ve karşı kültür. Westermer kültürel hayatın gelecekte ikiye ayrılacağını tahmin ediyor. Bir yanda dağıtım için optimize edilmiş ana akım içerik, diğer yanda ise ekonomik olarak daha güvensiz ama duygusal olarak daha zengin, insana odaklı küçük yaratım alanları. Yazar bu durumun kitle kültürü ve yüksek kültür arasındaki eski savaşı tekrarladığını ancak bu kez kitle kültürü yöneticisinin makine olduğunu belirtiyor. Yazar insanların zamanla sadece kendilerine sunulan içeriklerle tatmin olmaya başlayabileceğini ve otomatik oynatma neden işe yaramasın diye soruyor. Yani aslında bir noktadan sonra insanlar bir şeyleri seçmeyecek, bir şeye başlat diyecek ve devamında gelen her şeyi sorgulamadan sualsiz bir şekilde tüketmeye devam edecek ve bu şekilde ilerleyecek diyor belli bir zaman sonra hayat. Sanatın ve kültürün bu şekilde ikiye ayrılması bence bir aslında felaket diyebiliriz. Çünkü kültür bir toplumun aynası. Eğer bu ayna sadece algoritmaların istediği şeyleri yansıtıyorsa, o zaman o toplumun ne kadar sağlıklı olduğunu sorgulamamız gerekiyor. Bu yüzden bu duruma karşı direnmek, insana odaklanan, duygusal bir bağ kuran, hikayeler anlatan ve sadece etkileşim değil, gerçek tatmin peşine koşan bir karşı kültür oluşturmak bence önemli. Ama burada daha başka bir problem de var. Eğer bir algoritma sadece insanların ne izleyeceğine dair bir yönlendirme yapıyor ve insanlar da bunun peşindeyse, o zaman algoritmanın bizi belirli hayatlara, belirli düşüncelere, belirli tercihlere mecbur bırakmadığını nereden bilebileceğiz? Yani özellikle siyaseten ya da bir noktada hayatımızın yaşantısında işte tükettiğimiz ürünlerde ya da tercih ettiğimiz süreçlerde bunlar da aslında bizi algoritmanın yönetmeyeceğini ya da yönetmediğini nereden bilebiliriz ki? Bu işlerin algoritmadan önce insanlar tarafından yürütüldüğü dönemlerde tabii ki yine aynı soru söz konusuydu. Yani bu kişi bizi bir şeylere yönlendiriyor olamaz mı diyorduk, evet. Ancak o zamanlar daha aleniydi birçok şey. Bazı şeyleri biraz daha görmek kolaydı. Şu an bu algoritmalarla ve algoritmalar için üretilen içeriklerle beraber maalesef bazı şeylerin çok daha flu, çok daha görünmez, anlaşılmaz şekilde olduğu bir maalesef gerçek yani. İşte tam da bu yüzden bizim birazcık daha bu algoritma konusunda azıcık da sorgulayıcı olmamız gerekiyor. Ama dediğim gibi yazarın da belirttiği gibi bir içeriği başlatıp devamında otomatik olarak ne geliyorsa onunla devam edilen bir hayata doğru evriliyoruz diyebiliriz ve bu biraz sıkıntı. Böylece sanat öldü, yaşasın etkileşim. Popüler kültür neden algoritmalar için üretiliyor başlıklı bölümümüzün sonuna geldik. Bu bölümde popüler kültürün algoritmalar tarafından nasıl şekillendirildiğini, bunun getirdiği riskleri ve insanlığımızı nasıl koruyacağımızı konuştuk. Umarım bu yolculuk bizim de, sizin de, hepimizin de tükettiği içeriklere, ürettiğiniz işlere farklı bir gözle bakmanıza yardımcı olmuştur. Ankara'da tren garına çok yakın ama evimde bir kayıttaydım. Belirttiğim gibi teknik bir aksaklıktan yeniden kaydı almam gerekti ve o yüzden evimde sakin sakin bu kaydı biraz da maalesef geleceğe dair bu algoritmalar konusunda korkuyla da kaydettim ve bir sonraki bölüm için de hazırlıklarımı yavaştan başlattım. Bir sonraki bölümde umuyorum trende tekrardan bir araya gelene kadar kendinize dikkat edin ve insanlığınızı kaybetmeyin. Hoşça kalın.